Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeni bir programda tekrar birlikteyiz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle 12 Soru Cevap başlıklı bölümde yer alan Rahmet İnsanı 2 adlı yazıyı sunacağız. Önceki sayıdan devam. Rahmet insanı, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden aldığı hisseyi her şeye yansıtabilen insandır. Mü'mindeki bu rahmet tezahürlerinin başlıcaları, rahmetin tefekkür dünyasına yansıması. Rahmet insanı, mü'mindeki bu rahmet tezahürlerinin başlıcaları. 1. Rahmetin tefekkür dünyasına yansıması. Rahmet insanı kendisini nefsani manzaralar seyretmekten alıkoyarak kalbi hayatını inkişaf ettirir. Daima ruhani manzaralar seyreder. Tabii bunun için de kalbi hayatın tekamülü zaruri. Ham bir kalp ilahi vitrinleri seyredemez. İnsan vücudunda tefekkürün merkezi olan akıl ve kalp ikisi de birer havuz gibidir. Merhum Necip Fazıl'ın tabiriyle bu havuzu dolduran oluklar çifttir. Birinden nur akar, birinden kir. Yani bu oluklardan sürekli nefsani iştihalar, ihtiraslar ve gafletler gelirse iç alemimiz bir mezbeleye döner. Lakin bu oluklar feyiz ve ruhaniyet pınarlarına mecra olursa kalpler bir hikmet deryasına döner. İşte Evliyaullah'ın durumu da böyledir. Bunun için Cenab-ı Hak bizden ruhani tefekkür istemektedir. Aksi halde tefekkür istidadı nefsani arzuların anaforunda helak edilmiş olur. Çünkü hakla meşgul olmayan bir kalbi batıl işgal eder. Bugün de bundan çok muzdaribiz. Bugün televizyonun bazı yanlış programları, reklamların verdiği nefsani iştihalar, internetin çıkmaz sokakları nefsi alıp götürüyor maalesef. Tekamül etmiş bir kalp için kainattaki her şey ibret ve hikmet nazarıyla seyredilen ilahi bir vitrindir. Kalp her vitrinden muhakkak bir tesir alır. Şu çiçekler bir vitrindir. Ona bir kalp gözüyle baktığımız zaman düşünmeliyiz ki bize bir buket verene teşekkür ediyoruz. Peki bu buketlerin asıl sahibi olan Cenab-ı Hakk'a ne kadar teşekkür edeceğiz? İlkbaharda ayrı, yazın ayrı, sonbaharda ayrı, kışın ayrı. Her mevsim ayrı ayrı ihsan halinde. Velhasıl kalbin rahmani vitrinleri mi, şeytani vitrinleri mi seyrettiğine dikkat edilmelidir. Zira parmak izi nasıl ki maddi bir kimlikse, insanın seyredip tefekkürüne mal ettiği vitrinler de kişinin manevi kimliğini meydana getirir. Öte yandan ruhani tefekkür kabiliyeti insanı diğer mahlukattan ayırıp farklı ve üstün kılan bir hususiyettir. Mevlana Hazretleri diyor ki, ''Ey kardeş, bedenin et ve kemik olarak yani maddi bakımdan hayvanlarla aynı. Sen asıl tefekkürle hayat bulmalısın. Tefekkürün gülse sen bir gül bahçesindesin. Eğer diken gibi düşünüyorsan, yani nefsani arzularına mağlupsan, ateşte yanacak bir kütüksün.'' Bu itibarla rahmet insanı tefekkürünü daima rahmani vitrinlere bakarak besler. Nefsani ve şeytani vitrinlerden kendini korur. Bilhassa kainat kitabında sergilenen ilahi rahmet tecellilerinin, ilahi kudret akışlarının ve ilahi nakışların tefekküründe derinleşir. Zira beşer, idrak ve zevkinin ötesinde adeta bir gelin odası hassasiyet ve itinasıyla döşenen bu kainat, zerrelerin, tanelerin, hücrelerin, bitkilerin, hayvanların, insanların ve maddenin, hatta atom içindeki elektron ve proton gibi esrarlı unsurlara kadar bütün eşyanın karakterine göre sır ve hikmet dolu kanunlara tabi kılınmıştır. Bu da bizlere muhteşem bir tefekkür ufku açmaktadır. Velhasıl Allah tefekkürümüzü daima ilahi vitrinlere sevk ettirsin inşallah. Kainata baktığımız zaman bir mektebi alemin içindeyiz. Esere bakacağız, müessiri tefekkür edeceğiz. Zira eser müessirin şahididir. Sanat sanatkarın kudretini gösterir. Mümin kainatta mükemmel bir ölçü ve ahenkle işleyen ilahi sanatın tefekküründe derinleşecek. Bu kalbi derinlikle ''Aman ya Rabbi, seni her türlü eksiklik ve noksanlıktan tenzih ederim diyecek. Bunu kalben diyecek. Cenab-ı Hakk'a karşı daima hamd, şükür ve zikir halinde bulunacak. 2. Rahmetin gönle, kalbe yansıması. Mü'min, Halik'in rahmet nazarıyla bütün mahlukata bakış tarzı kazanacak. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri, Allah'ın kullarına şefkat ve merhametle muamele et. Merhamet ve şefkatini bütün canlılara ve mahlukata bolca yay ve sakın ola ki bu ottur, cansızdır, faydası yoktur deme. Bilakis senin idrakinin ötesinde onların pek çok faydası ve hayrı vardır. Yaratılmışı bulunduğu hal üzere bırak ve ona yaratıcının merhametiyle merhamet et buyuruyor. Bir bedevi hayvanlarına yedirmek için elindeki sopayla bir ağacın dallarına vurarak yapraklarını dökmeye çalışıyordu. Efendimiz, "O bedeviyi bana getirin, ancak yumuşak davranın, onu korkutmayın." buyurdu. Bedevi yanına geldiğinde, "Ey bedevi, yumuşak bir şekilde ve tatlılıkla sallayarak yaprakları dök, vurup kırarak değil." buyurdular. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri zikreden yaş bir dalı koparamadı. Çünkü o dalın hal lisanından anlıyordu. Yine mümin yumuşak ve yufka gönüllü olacak. İncitmeyecek, incinmeyecek, affedecek. Asla kalp kırmayacak ve kimseden kırılmayacak. Yunus Emre ne güzel ifade ediyor. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki, gönül kalp Allah'ın komşusudur. Kalp nazargahı ilahidir. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde ister mümin olsun, ister asi, kalbe eziyet etmekten sakınınız. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir. Aman bundan uzak durun. Zira küfürden sonra kalbe eziyet etmek kadar Allah Teala'nın incinmesine sebep olan başka bir günah yoktur. Zira kalp Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilen varlıkların en yakınıdır. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi kalbedir. Kelime-i Tevhid de La İlahe ile başlıyor. Önce yanlışlıklar çıkacak kalpten. Kalp, dünyevi arzuların putperesti olmayacak. Sonra da İllallah ile kalp Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarının mazharı olacak. Rahmet insanı yalnız kendisini düşünen insan olmayacak. Kardeşi için kendisinden feragat eden İsar sahibi olacak. Hazreti Ömer kölesiyle Şam'a girerken "Sıra sana geldi. Hadi deveme sen bin." demişti. Kölesi ise "Ya halife, beni halife zannederler." diyerek itiraz etti. Demek ki giysileri de aynı. Hazreti Ömer ise "Sıra sana geldi." diyerek köleyi deveye bindirdi. Kendisi yaya olarak Şam'a girdi. Bu davranışıyla Hazreti Ömer adeta "Allah indinde seninle benim aramda bir fark yok." demiş oluyordu. Yegane fark, muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Müminin ruhu merhametle yoğrulacak, ruhundan rahmet taşıracak. Merhametten nasipsiz bir insana dahi merhametle muamele edecek, onun ebedi akıbetini düşünerek ona acıyacak. Mücrime bile yaralı bir kuş gibi muamele edecek. Günaha olan nefreti günahkara yansıtmayacak. Yani kalp bir dergah haline gelecek. Ebu Said'i Ebu'l-Hayr'a ait olmasına rağmen muhtemelen fikirlerine uygunluğu sebebiyle Hazreti Mevlana'ya izafe edilen bir rubaide şöyle deniliyor. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Kafir, mecusi veya putperest olsan da gel. Bizim dergahımız olan İslam, ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozsan yine de gel. Yani kalp bir tamirhane olacak. Hazret dön diyor, geri dön, gel diyor. Kimi çağırıyor? Mücrimleri çağırıyor, kafirleri çağırıyor. Burada iman neşvesini gör diyor. Burada Hakk'ın tecellilerini gör, ilahi rahmeti gör diyor. Tevbeni 100 kere bozmuş olsan yine de gel diyor. Velhasıl bu neyi gösteriyor? Müminin kalbi bir dergah olacak. O kalpte bir mahşer kaynayacak. Bütün insanların ve hayvanatın derdi o gönülde olacak. İşte rahmet insanının farikası. Değerli dinleyenlerimiz, yazı gelecek sayı devam edecek notuyla sona ermiş burada. Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin Rahmet İnsanı başlıklı yazısını paylaştık Genç Dergisi'nden ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Bu kez Adem Ergül'ün kaleme aldığı Kaybetmemek Kazanmaktır başlıklı yazıyı sunacağız. Kazanmak ve kaybetmek, fert ve toplumun her an karşı karşıya kaldığı bir vakadır. Kimi zaman yeni şeyler kazanmak uğruna kazanılan nice değerleri kaybettiğimiz olur. Kazandıklarımız da her zaman kaybettiklerimizden daha önemli değildir. Her yeni lezzetlidir diye bir söz vardır. Fakat öyle lezzetler vardır ki sonunda insana hayatı zehir eder. Lezzetin çekiciliğine değil, kıymetlerin korunmasına odaklanmak elbette akıl ister, sabır ister, firaset ve basiret ister. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın buyurur. Yaptığını yıkmak, her işe yeniden başlamak akıllılık değil, plansızlık, hedefsizlik ve hamakat nişanıdır. Kur'an'da yapıp işlediği güzel amelleri iptal eden ve boşa çıkaran kimselerden bahsedilir. Evet, güzel ve salih bir amel, iş ortaya koymak zordur. Bundan daha zor olanı ise o güzelliği kaybetmemektir. Muteber bir şahsiyet olma yolunda ödenmiş nice bedeller vardır. Fakat kişiliğini uzun süre korumuş insan ne kadar da azdır. Para kazanma, bir makam elde etme, bir menfaate kavuşma adına kendini ve değerlerini satan ve sonunda beş paralık hale gelip bir kenara itiliveren çok kimselere şahit olmuşuzdur. Aile huzuru insanın dünyadaki cennetlerinden birisidir. Bu huzuru kaybettirecek her türlü kazanç, hakikatte kazanç değil, kayıptır. İnsanı ülfet ettiği salih, saliha eşinden, göz aydınlığı evlatlarından koparan hangi dünyevi menfaat kazanç sayılabilir ki? Sıhhat de Rabbimizin ne büyük bir lütfudur. Böyle bir nimet hangi menfaate değiştirilebilir? Gel gör ki nice kimseler geçici zevkleri ya da daha fazla kazanç uğruna sıhhatlerini kaybetmeyi bile göze alabilmektedirler. Zengin olmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu yolla itibar kazanmak isteyen kimseler de az değildir. Evet, zenginlik kötü değildir fakat zenginlik yolunda kaybolan daha kıymetli değerler olacaksa sonunda zengin olan kimse kazanmış sayılabilir mi? Sahibül Vefa Musa Efendi'nin böyleleri hakkında yaptığı şu tespitler ne güzel uyarılardır. Servet sahibi oldukları halde işlerini genişletmek hususunda ifrata giden bir sınıf vardır. Halbuki fazla hırsa kapılıp huzuru kaybetmek suretiyle haram helal demeyip bu büyük yükler altına girmek uygun değildir. Bu altından kalkılamayacak borçlar dolayısıyla çok büyük şirketlerin eriyip gittiğine şahit oluyoruz. Zengin olan kimse ölçüsünü kaçırıp da sırf para kazanmak kastıyla evine, ailesinin yanına muntazam bir surette güler bir yüzle gelemiyor ve terbiyesiyle meşgul olması icap eden yavrularıyla yakından meşgul olamıyorsa bu ne biçim zenginliktir? Bu zengin kimsenin mal yığmak gayesiyle bütün ömrü yabancı memleketlerde geçiyorsa, evini, parkını, ailesini, çocukları ihmal ediyorsa bu ne biçim zenginliktir? Bu zenginlik hırsı insanı sıhhatinden, neşesinden, huzurundan, hülasa, her türlü rahatından ederse bu ne biçim zenginliktir? Bu zenginlik kişiye can sıkıntısı veriyor. Dolayısıyla kumar, kadın, içki gibi sefahat yollarına sevk ediyorsa bu ne biçim zenginliktir? Bu kısma girenler en zavallı bedbahtlardır. Fazla zenginlik iftihar, övünme vesilesi değildir. Cenab-ı Hak Hristiyan, Yahudi ve Mecusilere daha fazlasını vermektedir. Asıl zenginlik Allah Teala'nın bahşetmiş olduğu o dünyevi varlığı hüsni istimal etmek, verenin Hak Celle ve Ala Hazretleri olduğunu bilmek ve yerli yerinde kullanmaktır. Sadık dostlar, samimi arkadaşlar insan için paha biçilmez kazanımlardır. Başka başka mülahazalarla, farklı menfaat beklentileriyle uzun bir zaman diliminde elde edilen bu değerleri kaybetmek, karşılığında ne kazanılırsa kazanılsın, elbette hiçbir zaman kazanç değil, kayıptır. Dava yolunda çilekeş ve sadık dava erlerini hiçbir zaman ikinci plana itmemek de son derece mühimdir. Hele hele maddi değerler ve görüntüler adına böylesi tercihlerde bulunmak Rabbimizin rahmetini değil gazabını çekecektir. Müşriklerin zenginleri fakirlerle birlikte oturmaya tenezzül etmiyor, kendisiyle oturup konuşmaları için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den fakirlerin bulunmadığı hususi meclisler ayırmasını istiyorlardı. Bunun üzerine şu ayeti kerime indirildi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Rivayete göre bu ayet inince Resulullah Efendimiz hemen kalkıp o fakir sahabilerini aramaya koyuldu ve onları mescidin arka taraflarında Allah'ı zikrederken buldu. Bunun üzerine canımı almadan önce ümmetimden bu insanlarla beraber bulunmaya sabretmemi emreden Allah'a hamdolsun. Artık hayatım da ölümüm de sizinle beraberdir buyurdu. Dünyayı alıp da ahireti kaybedenler de damlayı, deryayı değişenlerdir ki böyleleri de neyi kaybettiklerini mahşer sabahında çok acı bir şekilde göreceklerdir. Her yeni kazanımın bir bedel istemesi tabiidir. Dikkat edilmesi gereken ödenen bedelin kazanımlardan daha kıymetli olmamasıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Adem Ergül imzalı Kaybetmemek Kazanmaktır başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Reyhan Önal'ın kaleme aldığı Beytül Makdis'e Felsefi Ağıtlar başlıklı yazıyı sunacağız. Felsefe, kişinin baş edemediğiyle boğuşmasıdır. Türkiye olarak Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyoruz. Üç yanımız denizlerle çevrili ve düşman çatlatacak önemli boğazlara sahibiz. Petrole, hey der, I am using BP diyecek uzaklıktayız. Tüm bunlar yetmezmiş gibi dış güçler tarafından tenis kortu haline getirilen önemli ülkelerle sınırımız var. Üstüne omuzlarımıza son kale vizyonu yüklenmiş durumda. Sanki Elest bezminde, Elestü bi Rabbikum sorusunun yanında başka sorular da sorulmuş ve bu coğrafyanın insanları olan bizler her soruya bela cevabını vermişiz gibi. Buradaki bela, Arapçadaki evet anlamındaki bela tabii ki ya da bilmiyorum ben de emin değilim. Akademik ifadeyle Türkiye'nin içinde bulunduğu stratejik konum göz önüne alındığında mahalle aralarından tutun da masa başında görev yapan memurlara kadar ne olacak bu Müslümanların hali sürmanşeti taşıyan felsefi söylemler hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. Felsefe kişinin kendi özel yaşamında en az becerebildiği dolayısıyla da acısını en çok çektiği konuyla enlemesine, boylamasına uğraşmasının ürünüdür. Aynı durum mevzu bahis, Beytül Makdis olunca da gerçekliğini koruyor. Beytül Makdis hakkında 100 yıldır konuşuyor, yazıp çiziyor, konunun felsefesini yapıyoruz. Çünkü müthiş bir şekilde acısını çekiyoruz. Ancak diğer yandan kendi özel yaşamımızda Beytül Makdis için çok az şey becerebiliyoruz. Bir şeyi en doğru yapmanın yolu en başta o işin felsefesini yapabiliyor olmaktan geçer. Bu doğru ancak Beytül Makdis'le ilgili salt felsefi söylemler bizim bu meseleyle sürekli boğuştuğumuzun ve bir türlü baş edemediğimizin resmidir. Kural 1. Harekete geç. Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Gölgelerin bile yerinde durmadığı böylesine hareketli bir dünyada derdini taşıdığımız meseleleri yerimizde sabit kalarak çözemeyiz. Kur'an'da buyrulan, "Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar" ayetinin oturmak ve yan yatmak kısmı hoşumuza gidiyor olsa gerek. Fakat artık koşmamız gerekiyor. Beytülmakdis bereketin merkezidir. Bereketse hareketin olduğu yerde kendini gerçekleştirir. Beytülmakdis için felsefi ağıtlar, out, harekete geçip bereketi hissetmek, in. Baksana, fısıldıyor Aksa. Cennetin geçitleri benim yanımdadır. Beklediğim sensin. Ülkeme senden başkası mı girsin istersin? Değerli dinleyenlerimiz, Reyhan Önal'ın kaleme aldığı Beytülmakdis'e Felsefi Ağıtlar başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesli Dergi'de. Evet, Genç Dergisi'nin 2019 Aralık sayısından paylaştık yazılarımızı. Kaçırdığınız programlarımızı ve tekrar dinlemek istediğiniz yazıları erkamradyo.com internet adresimizde arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, dinleyebilirsiniz efendim. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.